Ayrım 8.
Ya da lüks Adana otobüsünde yanınıza oturan kişi ekspres servis direkt Adana yazısına baka baka yolculuk nereye hemşehrim diye sorar. Ben Viyana'ya gidiyorum, yanlış otobüse bindim deyin. Aslında nereye gittiğinizi sormuyor. Sorunun meali şu: ben sizinle tanışmak istiyorum. Bütün yol yalnız çekilmez. Ama bunu direkt söylemiyor. Ankara'da müthiş bir yağmura yakalandım. Uzun süredir görmeyi düşündüğüm bir giyim mağazası. İçeride 4 tezgahtar kız camdan dışarıyı seyrediyorlar. Dışarıyı sel götürüyor. İçeri girdim. Kızlardan biri gülümsedi. "Yağmur mu yağıyor?" dedi. "Hayır, su kamyonuna çarptım," dedim. Ben çıkana kadar kıkırdadılar. Aslında söylediği şey, "Merhaba, hoş geldiniz. Size bir şeyler satmam lazım." Biz konuya direkt girmek konusunda biraz zorlanırız. Selamlaşma tamam, tüm dünyada var. "Merhaba, nasılsınız?" "İyiyim, sen nasılsın?" "Ben de iyiyim. Buraya kadar tamam. Ama daha nasılsın?" lafı bir tek Türkçe'de var. Allah aşkına aranızda "How are you, more" diye bir şey duyan var mı? Yok. Adam direkt konusuna giriyor çünkü. Londra metrosu, herkes bir kitaba gömülmüş, herkesin yüzü asık, vagonda çıt yok. Elephants diye bir durakta durduk. İçeri elinde bir gitarı ve amfisi olan bir adam girdi. "Sevgili ağabeylerim ve ablalarım, nasılsınız? Gitar çalarak hayatımı kazanan ben, şimdi size..." falan demeden "Sorry I am late" dedi. Özür dilerim, geç kaldım. Herkesin yüzünde bir gülümseme geldi ve çalmaya başladı. İletişimin başlangıcında havayı ısıtmak için buz kırma işlemi olarak adlandırılan konuşmalar gereklidir. Ama gerektiği kadar yapılması şartıyla. Bu derdi askerlik yapmış her erkek bireyimizle yaşarsınız. Karşılaşıp karşılaşacağınız en tehlikeli cümle "bir bölük komutanım vardı" diye başlar. Sonra bitmek tükenmek bilmez askerlik hatıraları gelir. Hele sizin geçmişte subay olduğunuzu öğrendiyse bittiniz. Gözleri dalar ve "bir bölük komutanım vardı, beni çok severdi." Devam eder. "Askerdeyken çok rahattım, hiç nöbet tutmadım, hiç dayak da yemedim." Sonra yine gözleri dalar. "Bir kere yedim ama tam yedim. Bugün bu noktaya geldiysem o dayak sayesindedir. Şık şık şık." Şimdi "şık şık şık" ne diye merak ettiniz ya. Şık şık şık makas sesi. Bunu saçımı kesen berber söyledi. Yalnız o bölük komutanı o gün iki tokat daha geçirse arkadaş bugün Berberler Federasyonu Başkanı. Uzun süre Türkiye'de yaşamış Anne Flynn diye İrlandalı bir arkadaşım vardı. İki yönümüz çok dikkatini çekmiş. Birincisi, aklınızdakini bir türlü direkt söylemiyorsunuz. İkincisi, sokaklarda ne çok kedi ve Mercedes var. Anne, sokaklarda bu kadar çok bakımsız kedi olmasının nedeninin bu kadar çok Mercedes olması olduğunu anlattım. Gelir dağılımının adaletsizliğinde dünya dördüncüsüyüz. Birinci eleştirisinden ise çok şey öğrendim. Direkt olmak yaklaşımından. Annemle yeğenim, erim yürüyerek karşıdan karşıya geçecekler. Bizim velet arkalarından bağırıyor. "Dikkat edin, ölmeyin." Ne kadar direkt değil mi? Sevgili dostum Erten Gökçe anlatmıştı. Bir gecekondu bölgesinde yapılan araştırmada kadınların %65'i dayak yediklerini belirtiyorlar. Kocalarına yapılan ankette dayak atıyorum diyen erkeklerin oranı çok çok düşük çıkıyor. Soruyu değiştiriyorlar ve erkeklere "bazen bir tane çaksam diyor musunuz?" diye soruyorlar. Bu sefer "evet" diyenlerin oranı %68 çıkıyor. Aklınızdakini direkt söyleyin. Eğer öyle yapmazsanız bunun iki dezavantajı vardır. Karşınızdaki tahmin ettiğinizden daha salaktır ve anlayamayabilir. İkincisi, karşınızdaki tahmin ettiğinizden daha akıllıdır, anlamazlıktan gelebilir. Unutmadan, 12 yıl üniforma giydim fakat çok rahattım, hiç nöbet tutmadım, bir bölük komutanım vardı. Başarı istediğinizi elde etmenizdir, mutluluk ise elde ettiğinizi istememeniz. Yurt sevgisi. Sadri Alışık öldü. Nubar Terziyan, Sami Hazinses, Turgut Özatay, Belgin Doruk öldü. Siyah beyaz Türk filmleri vardı. Ayhan Işık içeride ders çalışırken mum ışığında onu okutmak için gizlice dikiş diken bir annesi vardı. Araba çarpıp da kör oluveren Edison'un ameliyatını yapan doktorlar ne de babacandı. Ya o boğaza bakan tanıdık tepedeki çam ağacının altında el ele tutuşmalar. Kızlar aşkından verem olurdu o günlerde. Hepimiz Kemalettin Tuğcu kitaplarından fırlamış iyi çocuklardık. Kayınpederimiz Hulusi Kentmen gibi olsun hayal ederdik. Yüzü asık, altın kalpli. Adile Naşit hasta komşusuna çorba götürür, gözyaşlarını gizleyerek kahkahalar atardı. Turşu yüzünden küserlerdi Münir Özkul'a. Ağzımızda bir elma dolusu gülümseme. Soğuk bir cuma sabahı bir elimizde beslenme çantamız, bir elimizde tereyağlı ekmek okula hazırlanırken aga marka lambalı radyodan halk hikayeleri diyen gür sese hayran masalcıklar dinlerdik. Efektör Korkmaz Çakar. Belli belirsiz çıngırak sesinden anlardık yoğurtçunun geldiğini. Filiz Akın, Mithat Paşa Stadı önünde bir elinde Beşiktaş bayrağı, ekmek arası kazanan genç kızdı. Laf aramızda ben Filiz Akın'a aşıktım. Nuri Safi de Türkan Şoray'a. İnsanlar ölmezdi o filmlerde. Bazen o da bir saniye sürerdi. Yollara tükürüyoruz şimdi. Sevdiğimizden ayrılıp Boğaz Köprüsü korkuluklarında kameramanlar bekliyoruz. O babacan doktorlar yok artık. Hastanelerde rehin kalmış bebekler var. Çam ağacını da kesmişler. Yerinde gecekondular varmış diyorlar. Kayınpederler artık güler yüzlü, devlet ihalesi peşinde. Uğur Dündar'dan kaçıyorlar. Yeter ki gel bana senede bir gün derdi şarkılar. Şimdi neremi neremi diyor sarı saçlı şarkıcı. Gençlik pop yoluna gidiyor. Veremle Savaş Derneğimiz var. Kızlar aşkından AIDS oluyor artık. Arabalar şöyle bir dokunup kör etmiyor. Freni patlamış kamyonlar sokakta oynayan çocukları ezip evlere giriyor. Döner bıçağıyla gidiyoruz maçlara. Kapıda bıyıklı adamlar bayrak satıyor. Maçtan önce birlik beraberlik ruhuyla İstiklal Marşı okuyup sonra hep beraber birbirimizin sülalesine küfrediyoruz. Ben tarikatçıların oyununa geldim diyor. Yatakta gizlice kameraya alınmış Filiz Akın saçlı kız. Dudaklarımızda banka reklamlarındaki mutlu çiftlerin sahte gülümsemesi. Sabahları Sony Hi-Fi'den Cem Cemilay dinliyoruz. Ay gaz da da da dım diye inliyor kulaklarımız akşamın sekizinde. Ölümler artık yüzlerce 70 milyon saniye sürüyor simsiyah bir kutunun sayesinde. İşin kötüsü kanıksadık tüm bunları galiba. Artık sokaklarda yaşlıları karşıdan karşıya geçiren çocuklar yok. Otobüslerde gazilere ait oturma yerleri de yok. İşin kötüsü artık gaziler de yok. Tam bir hafta TRT'nin son haberlerinin sonunu dinledim. Kurtuluş Savaşı gazilerinden. Vefat etmiştir haberi var mı diye. Hiç yoktu. Artık bu ülke 29 Ekim'lerde gururla önümüzden geçen o dürüst, vatanperver, borsa döviz kurları ve yolsuzluklardan habersiz saygıdeğer insanlar da yok. Son defa Kurtuluş Savaşı'nda kurtarmıştık bu ülkeyi, bir daha kurtarmamacasına. İz gören Ahmet Şerif, iş yaşamında 100 kanguru, Akademi Plus Yayın Evi, Ankara 1999. Korkma, ışığın ve ısın vermekle bitmez. Uzun dönemde verdiğinden daha fazla aldığını görebilirsin. Cengiz Alkış. 22. bölüm, yurt sevgisi üzerine. Ben bu satırları yazarken memur sendikaları ayaklandılar. Görüşmeler, grev tehditleri ve yakında seçim derken tüm memurlara 100 milyon zam yapıldı. Bu zammın 3 ay içinde bütçeye getireceği yük 400 trilyon liraymış. Aynı esnada ekonomik kriz yüzünden yüz binlerce insan özel sektörde işten çıkarılmış durumda. 1996-2000 yılı arasında 4 yıl içinde 600 bin insan devlette işe alınmış. İkinci Dünya Savaşı sırasında rahmetli İsmet İnönü, zor durumdayız, herkes nikah yüzüklerini versin der. İnsanların durumu bugüne göre onlarca defa daha kötü. İnsanlar mısır saplarının öğütülmesinden yapılmış ekmekleri karne ile alabiliyorlar. Şeker yok, un yok. Koca bir ülke, herkes çıkarır nikah yüzüğünü, ülkesi için verir. Bugün deseler ki ülke batıyor, ki batıyor, şu aldığınız zammın yarısını verir misiniz? Hiç kimse vermez. Hayatın tam bir kendin pişir, kendin ye olduğunu düşünüyorum. Ne pişirirsek onu yeriz. Çünkü yurdumuzu artık sevmiyoruz. Hepimizin kalplerinden yurt sevgisini ufak ufak, parça parça aldılar. Gazetelerde okudum. En son İstanbul'da oynanan milli maçta Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar maç boyu birbirlerine küfür etmişler. Yıllar önce böyle bir şeyin olabileceğini düşünebilir miydiniz? Sahadakiler de Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktıkları için normal verilen inanılmaz yüksek primlerin dışında federasyon başkanının "bunlar da benden" diyerek verdiği ciplerin markasını beğenmeyip isyan etmişlerdi. Cipler Mercedes markaya çevrilince kabul ettiler. Cip markasını beğenmeyen adamlara "bundan sonra prim yok" deyin. Bakın kaçı ülkesi için oynamaya gelecek. Top Dünya Kupası'nda finale çıksalar da 1 trilyon prim verecekti. Ülkede fabrikalar batıyor, esnaf mahvolmuş. Odalar, borsalar 1 trilyon prim veriyor. Kimin parasını kime veriyorsunuz? Her sene Çanakkale şehitlerinin anısına Avustralya ve Yeni Zelanda'dan on binlerce insan tören için Çanakkale'ye gelir. O törenlere bir avuç Türk katılır. Onların yarısı da turist tavlamaya gelir. Biz bu güzel yurdu sevmiyoruz. Sevgimizi parça parça kalbimizden sezdirmeden aldılar. Afrika'da bir nehrin bir tarafı Gambiya, bir tarafı Senegal. Gambiya İngiliz sömürgesi, Senegal ise Fransız. Bunlar aynı dili konuşan bir kabileymiş. Artık birbirleriyle konuşamıyorlar. Sinanoğlu Oktay, Bay Bay Türkçe, Otopsi Yayınları, İstanbul, Şubat 2002. Oktay Sinanoğlu'nun bütün kitaplarını mutlaka okuyun. Çok etkileyici. 1920'lerde Türk öğün çalış güven denilen bir yurtta neyle öğüneyim, nerede çalışayım, kime güveneyim diyecek duruma geldik. Yunanistan'da 5 yaşına kadar olan 1000 çocuktan 6'sı ölüyor. Bizde rakam 61. Bizi yöneten insanların suçu bu. Hayır, aynı herifleri alın. Partisi, parlamentosu, koltuğu, makam arabaları, bıyıkları, beyaz çorapları ve Rus revü kızlarıyla beraber Almanya'nın başına koyun ve "yönetin burayı" deyin. Orayı bozamazlar. Gelecek. Bir köyde yaşayan çok akıllı iki kız kardeş varmış. Okudukları okuldaki öğretmenin bilgileri dahi bu iki akıllı kız kardeşe yetmemeye başlamış. Anne ve baba düşünmüşler ve akıllarına köyün uzağında tek başına bir kulübede yaşayan Bilge gelmiş. Kızlarını da alıp Bilge adamın yanına gitmişler. Durumu anlatmışlar ve yaşlı Bilge'den bir süre kızlarına hocalık yapmasını istemişler. İki akıllı kız çocuğu çok memnunlarmış. Sordukları her soruyu cevaplıyormuş yaşlı Bilge ve bütün cevapları da doğruymuş. İki akıllı kız kardeş bir süre sonra yaşlı Bilge'nin her sorunun cevabını doğru bilmesinden sıkılmışlar. Bir gün kardeşlerden birinin aklına dahice bir fikir gelmiş. Bir kelebek yakalayıp ellerimin arasına alacağım ve yaşlı Bilge'ye soracağım. Kelebek canlı mı, ölü mü? Eğer ölü diye cevaplarsa kelebeği bırakacağım. Eğer canlı derse ellerimle hafifçe bastırıp öldüreceğim. İki akıllı kız kardeş yaşlı Bilge'nin karşısına çıkmışlar. Birisinin elleri kapalı duruyormuş. Bilge'ye sormuş. Ellerimde bir kelebek var. Bu kelebek canlı mı, ölü mü? Yaşlı adam durmuş, bir süre küçük kızın gözlerine bakmış ve cevaplamış. Senin ellerinde kızım, tamamen senin ellerinde. 23. kapı, gelecek üzerine. Hep öğrenmek istediğim, bir türlü cevabını alamadığım bir soru vardı. Kaderimizi biz mi belirliyoruz? lisede din dersi hocam olan, sonrasında çok az öğrenci öğretmen arasında olabilecek bir dostluğumuzun olduğu Mehmet Alkan hocam çok güzel açıklamıştı kaderi. Hayatınız bir film şeridi gibi Allah'ın önündedir. Tüm hayatınız, geçmişinizi ve geleceğinizi gösteren tüm kareleri oradan görebilir, kolay kolay müdahale etmez. Hayatınızı ve kaderinizi siz belirlersiniz. Başınıza neler geldiğinden çok sizin içinizde neler olduğu önemlidir. Hayatınızın %10'unu belki dış faktörler belirler. %90'ını sizin yaptıklarınız ve yapmanız gerektiği halde yapmadıklarınız belirler. Bundan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Allah'a inanın ama arabanıza da alarm taktırın. Özellikle de İstanbul'da. Hayatın tam bir kendin pişir, kendin ye olduğunu düşünüyorum. Ne pişirirsek onu yeriz. Daha nasılsın lafı bir tek Türkçe'de var. Allah aşkına aranızda how are you more more diye bir şey duyan var mı? Bilkent Üniversitesi'nde 1998 yılında bir seminer veriyorum. Beden dili ve iletişim üzerine. Yarım o düzeninde bir amfi, tıklım tıklım kalabalık. Seminerin ortalarında izleyiciler arasında gözleri görmeyen bir dinleyici fark ettim. Gözleri görmüyordu ve sessizce beden dili seminerini dinliyordu. Dinleyiciyi fark edince seminerin tüm akışını fark ettirmeden değiştirdim. Gözleri görmeyen öğrencinin işine yarayacak bilgileri onun anlayacağı tekniklerle anlatmaya başladım. Seminer sonunda yanıma geldi. O gelmese ben kendisinin yanına gidecektim. Süleyman Arı, Bilkent'te öğrenciymiş. Bana sorular sordu, cevapladım. Gözleri görmediği için kendini yeterince ifade edemediğini anlattı. Daha önce kimsenin hareketlerini görmediği için hiç hareket etmeden konuşuyordu. Süleyman'a görüşme ayarladım ve akademiye ziyaretlerime geldi. Doğallığını hiç bozmadan birkaç hareket çalıştık. Gülüştük, birbirimizi tanıdık. Süleyman'daki hayat iradesini ve başarma isteğini büyük bir sevgiyle izledim. Önerilerde bulundum. Üniversiteyi bitirince yurt dışında master yapmayı istiyordu. Bunu birçok öğrenci istiyordu. Süleyman'ın farkı ise gözlerinin görmemesiydi. Maddi durumu da yetersizdi. Karanlık bir dünyadan yine etrafında tanıdığı hiç kimsenin olmadığı bir dünyaya gitmeyi istiyordu. Süleyman Arı bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde burslu olarak master yapıyor. Hayatının ilerideki safhaları da hepimize örnek olacak. Kendine inanıyor, kim olduğunu biliyor, ne yapmak istediğine karar vermiş. Tatil köylerinde 3 yaşındaki Alman çocuklar kendi yemeklerini kendi yer. Bizim 5 yaşındaki çocukların anneleri peşlerinde yemek yedirmek için koşturur. Başarı nedir? Tüm Amerikan filmleri size başarıyı pompalar. Modern zaman hikayeleri hep başarı üzerine kurgulanmıştır. Film kahramanı en sonda hep başarır. Ya birinci seçilir, ya öcünü alır, ya sevdiği kız onun olur, ya da filmin başındaki kötü takım yeni antrenörüyle birlikte şampiyon olur. Zenci okulunda beyaz hoca ele avuca sığmaz sınıfı adam eder. Alkışlarla okuldan ayrılır. Filmlerdeki Amerikalı kahramanlar hep başarır. Biz mutlu bitiririz filmi. Hep başaranlar vardır sahnede. Onlarla tatmin oluruz. Onların kullandığı ürünleri kullanır, iyice rahatlarız. Göstergeler başarı üzerine kuruludur. Elinizde patlamış mısır ve kola. Brock Wilson başarılarını seyretmek, bir elimizde kalem, bir elimizde defter, kendinizin başarısı için çalışmaktan daha kolaydır. Filmler yerine hayatı dikkatle gözlerseniz bir kazananın etrafında onlarca kazanamayan olduğunu görürsünüz. Kaybettiğinizde en azından alınacak dersi kaybetmemekte fayda var. Belki de başarı size okulların, televizyon programlarının, filmlerin etrafınızdaki çıstak lüks arabaların pompaladıkları değildir. Başarı istediğinizi elde etmenizdir. Mutluluk ise elde ettiğinizi istemeniz. Okulda A, B, C, D şıkları arasında sıkışmış bir hayat sunuyorlar size. Tüm geleceğiniz A, B, C, D şıklarından hangisini seçtiğinize bağlı. 4 şıkkın arasında sıkışmış bir başarı sistemi. okul bitip hayata atıldığınızda bir bakıyorsunuz, hiç A, B, C, D şıkkı yok. Seçenekleri siz yaratıyorsunuz ve ürettikleriniz hiçbir zaman 100 üzerinden değil. Tüm bir sistem sizi başarıya muhtaç hale getirmek üzere kurulmuş durumda. Öde ve mutlu ol. Her gün başarınızı ölçecekleri yeni ürünler çıkarıyorlar. Her ürün birbirinden daha gelişmiş. Her ürün birbirinden daha karmaşık, daha tutkulu, cinsellik ve başarı dolu. Ne olduğu önemli değil. Ütüye de cinsellik karıştırırlar. Müzik seti satın almayla hayatta başarılı olmayı da birleştirebilirler. Başarıya daha az muhtaç olun. Şimdi lütfen ellerinizi üst üste getirin ve avuçlarınız iç içe gelecek şekilde tutun ve aşağıdaki satırları okuyun. Ben açın deyinceye kadar da ellerinizi açmayın. Karşınıza bir problem çıktığında bilin ki aşarsınız. Yeter ki çıkın karşısına problemin ve onu yeneceğinizi bağıra çağıra söyleyin. Hayatta hiç isyan etmeyin. Öncelikle şunu kabul edin. Hayat adil değil. Hiçbirimiz hiçbir canlı eşit yaratılmadı. Başımıza gelenler de eşit değil. Önce hayatın adil olmadığını kabul etmelisiniz. İşine akıl erdirebildiğiniz bir tanrı, tanrı değildir. Guguk Kuşu filminde Jack Nicholson, akıl hastanesinde çok ağır bir mermer havuzu kaldırabileceğine dair diğer hastalarla iddiaya girer. Yüklenir ve havuzu kaldırmaya çalışır. Kaldıramaz. Diğer hastalar onunla alay ederken bir şey söyler. Ben en azından denedim. Siz gerçekten denediniz mi? Yoksa pencereden hayatı mı seyrediyorsunuz? Hayata Windows 98'den Sony 72 ekrandan mı bakıyorsunuz? Geçenlerde işsiz bir gazetecinin muz isteyen kızına muz alamadığı için üzüntüsünü anlatan bir yazı okudum ve içimi bir hüzün kapladı. Muzu alamadığı için değil, muzu almak için 1019. lokantaya kadar koşturmadığı için, kendisini bilmem ama en azından o çocuk o çabayı hak ediyor. Emin olun ben giderdim. Türkiye'de işsizlik var, kriz var, devlet şöyle, şartlar böyle. Nerede bu devlet? Bırakın Allah aşkına, bu ülkede herkes işini o kadar kötü yapıyor ki, işinizi doğru dürüst yapıp da başarılı olmama ihtimaliniz yok. Şimdi bakın hayatınıza, nerede mi? Açın avcunuzu. Senin ellerinde sevgili okurum, avuçlarının içinde, gözlerinizden öpüyorum, sağlıcakla kalın. Kitabın sonu 4 Ocak 2005, sayfa 255.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr